günler sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz yine bizlerle. CHP eski genel başkan yardımcısı, Diyarbakır 22. dönem milletvekili Sayın Mesut Değer bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Programımızın ismi Hayata Dair. Evet. İlk önce o yüzden sizin böyle hayatınızdan, çocukluk döneminizden başlamak istiyorum. Ve ondan sonra günümüze gelip fikirlerinizi, topluma vereceğiniz mesajları, bunları konuşalım istiyorum. Çocukluğunuz Diyarbakır'da geçti. Çok bildiğim kadarıyla kalabalık bir ailede dünyaya geldiniz. Doğru. Nasıl bir çocukluktu? Önce isterseniz oradan başlayalım.
Şimdi rahmetli babam Hasan Değer siyasette başladı. Bizim doğum anımızda bile, doğduğum an bile babam siyasette olduğu için siyasetin içinde birden doğdu. Evet. 1959 doğumluyum. 1960'a geldiğimiz süreçte biliyorsunuz o zaman 1960 askeri darbe yaşanmıştı. Hı hı. Babam da Demokrat Parti Diyarbakır İl Başkanı'ydı. Adnan Menderes'le birlikte o dönemde. İsterseniz Demokrat Parti'dekiler herkes tutuklanınca babam da Sivas Caner Kışlası'nda bir yıldan fazla bir süre cezaevinde kaldı. Biz siyasetin içinde o zaman doğduk. Ve doğduğumuz andan itibaren de askerin bize ailenin nüfusu fazla olması nedeniyle biz 19 erkek kardeş ve kızları sayarsak 27 kardeş. Ve bu kardeş sayısına göre ekmekle günlük bize belirlenen bir yiyecek asker tarafından verilirdi. Biz o süreci öyle annem, babam, abilerim, kardeşlerim anlatırlardı. Ben o zaman daha yeni doğduğumuz için çocuktuk. O süreç öyle hem siyasetin içinde hem de askeri darbeyle başlayan bir dönem oldu.
Yani siyaset aileden geliyor, kökten geliyor.
Evet. Evet. Ondan sonra babam 1963'te Adalet Partisi kurulduğu zaman Süleyman Demirel'le birlikte siyasete başladı ve Diyarbakır'dan milletvekili olunca biz böylece çocukluğumuzla birlikte Ankara'ya geldik. Eğitim dönemimiz kışın meclis açık olduğu süreç içerisinde Ankara'da okullarda ilk orta lise eğitimi ama yazın tatil olduğu dönemlerde de Diyarbakır'da yaşantımız
yani
oldu.
Bölgeden hiç uzak kalmadınız
tabii,
o zaman
gidip
değil mi?
Geliyorduk, evet, sürekli gidip geliyorduk. Evet. Ta 12 Eylül 1980 darbesine gelince babam 12 Eylül darbesiyle siyasi yasak konuldu. Ve daha sonra da siyaseti tamamen bırakıp 1995'te de vefat etti. Biz ilk orta liseyi Ankara ve Diyarbakır'da karma okudum. Evet. Üniversiteyi de 12 Eylül darbesinde sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Ve orayı bitirdim.
O zaman pardon hayatınızda darbelerin yeri büyük değil mi, büyük. Anladığım kadarıyla? Yani bizlerden birçok kişiden daha çok etkilendiğiniz değil
tabii,
mi?
Tabii darbelerin asıl acısını, darbelerin asıl mağduriyetini yaşayan bizler olduk çünkü. Her şeyiyle birlikte. Çünkü her darbede ailenin, mesela 12 Eylül'de babam yine tutuklandı bir ay. Ama evet, kardeşlerim, yeğenlerim, ailede herkes uzun süre, bir yıl, üç yıl gibi eften püften sebeplerle, suçlarla uzun süre cezaevlerinde kaldılar. Sorgusu sualsiz. Sonra yargı bıraktı ama üç yıl, beş yıl gibi cezaevi.
Bu bölgeden kaynaklanan sorunlar
yani
mıydı?
Yani işte sizce? Askeri dönemin getirmiş olduğu ve bize yönelik şeyler hem 1960 hem 1971 hem de 1980'in 80. en acısını yaşayan bir aileyiz. Ve o ailenin bir ferdi olarak da bilen bir insan. Ve 12 Eylül mağdur süreci içerisinde de üstelik de ben de arananlar oldum. Ben de başka bir yerlerde firar gibi bir süreç yaşadık. Evet. Niçin suçlandığımı, niçin arandığımı ben de bilmiyordum. Ama daha sonra işte yargıya gelip teslim olduğumuz süreç içerisinde beraat etmişizdir. Evet. Ama mağduriyeti bunu yaşarken bir yandan da siyasetin en güzelini babam 60-80 arası milletvekili Diyarbakır'daki dönemde biz de Ankara'da babamın renkli bir siyasi kişiliği nedeniyle İlkokul mezunuydu ama kendini yetiştirmiş bir insandı. Yani hep konuşurdu. Onlarla ilgili, babamla ilgili birçok fıkralar gündeme getirildi. Ama olsun, o süreci anımsayan eski siyasiler çok da iyi bilir. Babam Demirel'le uzun yıllar çalıştı. Rahmetli Necmettin Erbakan'la birlikteydi. Birlikte biz de çocuktuk. Sayın hocamızın yanındaydık. Hocamızınla birlikte yaşadığımız Necmettin Erbakan hocamızın anılarımız olmuştur, yaşantımız olmuştur, süreci yaşamıştır. Daha sonra babam Bülent Ecevit'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince o döneminde Sayın Bülent Ecevit'le beraber uzun yıllar siyaset yaptık.
O daha zaman sonra, çok özür dilerim. Yani devrin önemli liderleri de hayatımızda etkili olmuş. Tabii. Yani hepsini tanıyarak biliyorsunuz. Çok değişik bir yaşamışsınız.
Bunların hepsi de bizim eve gelmişlerdir.
Evet.
Annemin, annelerimin güzel yemeklerinden ne de güzel. Yemişlerdir.
Evet.
Biz o aileyle, o kişilerin ailesiyle de halen de mesela Süleyman Demirel bile Gülnüz Sokak'ta ziyaretine gittiğinde ben de bir baban sayılırım. Bu kapı her zaman açıktır
ne
demiştir.
Ne mutlu. Evet.
Böyle bir şey de olmuştur.
Bu yani babanızın aslında bıraktığı güzel mirasın güzel etkisi
miras.
Değil mi?
Evet. Tabii bu kamuda, personelde, onu tanıyan herkes kesiminde Türkiye'de güzel bir isim bıraktığı için o ismin mirasını bizler de faydalandık. 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi kurulunca Deniz Baykal beni Diyarbakır İl Başkanı olarak atadı. 99'a kadar Diyarbakır'da il başkanlığını yaptım. Hem bir yandan da avukatlığımızı yaptık. Hem de 90'lı yılların yaşadığımız o olağanüstü hal dönemdeki en acımasız insan haklarının, hukukun içe sayıldığı dönemde yaşayan ve hayatta kalabilen bir insan olarak ben yaşadım.
Diyarbakır'da geçirdiniz o dönemi. Tabii. Çok zorlu bir
çok
dönem ve evet çok da önemli bir yerde.
O dönemin acısını Allah bir daha yaşatmasın.
İnşallah.
Ve tabii. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde. Onun mücadelelerimiz olmuştur o dönemde. Hem hukuk yönden hem siyasi yönden mücadelelerimiz. 99'da seçime girdik. Diyarbakır'dan aday olduk derken Cumhuriyet Halk Partisi tarih boyunca ilk defa işte baraj altında kaldı.
Evet.
Ondan sonra 99'dan sonra da Ankara'da ta 2010 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Ve 2002'de Diyarbakır'dan milletvekili seçildik. Parlamentoda da vekil olarak da görev yaptık. Ama bugün bile Ankara'da isek Diyarbakır'la ilişkimiz kesilmemiştir, kopmamıştır.
Evet. Hı
hı. Halen sadece Diyarbakır değil, Hakkari'de bile önemli bir olay olduğu zaman ilk etapta benim bilgim oluyor.
Ve benim bildiğim kadarıyla da uzlaştırıcı bir rolünüz oluyor.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani bizim hem siyasette uzlaştırma hem taraflar arasındaki husumet kavgalarda
evet.
Barış rolünü yapma, barıştırma
evet.
Veya iş ticari ilişkilerde sorun olan insanların yani burada önemli olan bir insanın güvenebileceği,
doğru.
İnanabileceği siyasi görüşü ne olursa olsun Diyarbakır'da Allah'a şükür bize inanıp güveniyorlar.
Tabii.
Geldikleri zaman derdini rahatlıkla anlatıp çözüm bulmaları. Bu güven önemlidir. Bu
çok,
güveni
tabii.
Ne parayla ne de makam mevki için feda etmem.
Tabii çok güzel. Evet. Bunu böyle bir şey tesis etmişsiniz. Çok önemli
ve
bir başarı
önemli.
Bu.
Ve bu önemli. Çünkü bu insanların
tabii.
Bana karşı sevgisi, güveni var ise halen de var. Şimdi gidip Diyarbakır'da kürsü atıp sokakta oturuyorsam, gelen giden insanlardan konuşuyorsam, nice olaylar yaşandığı zaman, nicedeki olayların içine girdiğim zaman o köylüler gelip benim etrafımda beni koruyorlarsa
çok doğru bu.
Bu çok önemli.
Çok önemli kesinlikle.
Siyasetin dışında bir olgudur bu.
Evet. Bölgeyi bilenler herhalde bunu daha da iyi takdir ederler. Çünkü bu bölgede her siyasi kimliğe sahip olan kişinin ya da her hukukçu kimliğine sahip olan kişinin de başarabileceği bir şey değil, öyle değil mi?
Değil tabii.
Evet.
Değil, tabii. Bu çok farklı bir olay. Ve Allah'a şükür diyorum ki yani bu güven herkesin bize karşı güveni ve sevgisi varsa biz buna ben layık olmaya devam edeceğim.
İnşallah öyle olur. Zaten bu sizin hani pozitif kişiliğinizle de çok birebir alakalı. Dediğiniz gibi hiçbir parti ayrımı yapmaksızın.
Yapmam tabii.
Oradaki vatandaşa değil mi? El uzatabiliyorsunuz.
Tabii tabii.
Evet,
yani gelen
önemli.
Kişi benim yanıma kim gelmişse sen siyasi görüşün bu mudur değil midir deme.
Çok güzel bu.
Mesela bak geçenlerde 30 Mart öncesi bir örnek vereyim.
Tabii.
Bir şeyi de bilmek açısından. Mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından biri bana şunu söyledi. Mesut dedi. Yanıma gerek. Sen Diyarbakır'da hangi köyde hangi insanın AK Partili mi, BDP'li mi, CHP'li mi, MHP'li mi olduğunu bilirsin.
Evet.
Ha, o köydekiler bile bilmeyebilirler. Saklarlar çünkü. Nedir oradaki bizim konumuz dediği zaman.
Sizden yani.
Tabii tabii. Anlattığım zaman evet. Ve 30 Mart'taki tabloyu da aynen görmüş. Aynen noktası virgülüne de çıktığını söyledi.
Öyle mi?
Tabii.
Evet.
Çektiğini de söyledi.
Yani bu da evet öngörünüz.
Tabii öngörümüz ve insanları
evet.
Biliyoruz.
Tabii tabii.
Yani o bile senin oradaki insanları ne kadar yakından ilgilendiğini, takip ettiğini, bildiğini gördüğü için
tabii.
Sana onu soruyor.
Çok doğru.
Bilmese, şey etmese sana tabii. Sormayabilir tabii ki.
Tabii.
Konu öyle yani. Fakat evet. Önemli olan insanlıktır, önemli olan hizmettir,
evet.
Önemli olan sevgi saygıdır, önemli olan gelen kişiyi ayrışım yapmadan kucaklayıp ona yardım edebilmektir. Çünkü evet. Bizler birbirimize muhtaçız hepimiz.
Tabii ki.
Ve evet. Hepimiz birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü bizim birbirimize bağlılığımız, sevgimiz çok güçlü olmamızı getirir.
Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Siz iki genel başkanla da çalıştınız galiba değil mi
CHP'de?
Doğru. Hem doğru. Sayın Kılıçdaroğlu ile hem de Deniz Baykal'la.
Evet.
Bu da önemli bir tecrübe.
Evet.
Evet. Peki efendim, biraz artık bölgeye gelmek
tabii.
İstiyorum. Çünkü Diyarbakır deyince ya da bölge deyince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Bu konuda kitaplarınız da
doğru.
Değil mi? Evet,
evet.
Var, basılmış kitaplarınız
evet.
Da var. Birikiminiz zaten az önce siz de söylediniz. Şimdi olayın Türkiye'nin batısından baktığınızda öncelikle şunu söyleyeyim. Çözüm süreciyle ilgili olarak tabii ki kanın durmasını, terörün durmasını, olayların yatışmasını, ülkemize barış ve huzurun gelmesini elbette ki yani normal bir Türk vatandaşı olan, yani normal bir vatandaş olan herkes zaten bunu elbette ki ister. Yani
İster.
Mümkün değil. Yani aklı başında olan herkes bunu evet. Zaten ister. Buna karşı olması mümkün değil. Ama söylediğim gibi batıdan baktığınızda bir takım endişeler görülebiliyor. Siz tabii hem doğudan hem batıdan bakabilen bir insansınız. Maalesef siz de biliyorsunuz zaman zaman özerklik kelimeleri telaffuz edilebiliyor. Federasyon kelimeleri telaffuz ediliyor. Şimdi biz bir imparatorluğun bakiyesi olan bir ulusuz.
Evet.
Ve dolayısıyla zaten çok küçülmüşüz. Bir avuçuz. Asırlarca beraber hem İslam kardeşliği var hem ciddi bir kardeşlik bağlarımız var. Tarihsel bağlılığımız var. Birlikteliğimiz var. Çanakkale'de beraber savaşmışız.
Kesinlikle.
Değil mi? Birçok şey, yani bir tarihimiz var birlikte bizim. Ve İslam'ın getirdiği bir anlayış olarak da zaten ya. Ayrılmaya son derece karşıyız. Yani bölünmeye son derece karşıyız. Birlik ve bütünlükten yanayız. Ben çok uzatmayayım. Siz zaten konunun asıl birisiniz. Öyle söyleyeyim. Ne dersiniz bu konuda? Yani bu endişelerinde haklılar mı? Ya da bu endişeler nasıl giderilebilir?
Şimdi günümüzde geldiğimiz konularda acaba Türkiye bölünüyor mu?
Evet.
Türkiye'de federasyon, konfederasyon, eyalet sistemine mi geçiyor?
Geçilecek, evet.
Yok, hükümet bu çözüm süreci içerisinde PKK ile bir anlaşma mı, bir gizli anlaşmaları mı
evet,
var?
Evet, evet. Bunlar hep dile
yok,
getirilen
işte,
şeyler.
Yok işte acaba bir şeyler mi taahhüt edilecek gibi.
Taviz herkes, mi veriliyor değil mi?
Taviz, çok, taahhüt, evet, her evet, şey evet. Düşünüp gündeme getiriliyor, tartışılıyor.
Evet.
Şimdi çözüm süreci içerisinde Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu 4 hüküm var. Yani tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan şeklinde.
Evet.
Bunu görüldüğü zaman böyle bir tavizin olmayacağı düşünülmesi gerekiyor. Şimdi burada önemli olan siyasetçilere de önemli görev düşüyor. Herkes bu söylemleri çözüm sürecinde barışa, kardeşliğe giden yolda siyasetin dışında 77 milyon insana bir görev düşüyor. Şimdi geçmişi düşünelim.
Evet.
Bakın Said Nursi Bedüzzaman, herkes Bedüzzaman'ı anıyor. Bedüzzaman 1900'lü yıllarda yaşadığı süreç içerisinde İslamiyet'te de iyi bir ilim adamıdır,
kesinlikle.
Alimdir.
Çok devrin değil
tabii,
mi o dönemin?
Tabii,
evet,
halen de öyle. Halen de öyle.
Evet.
Çok sevdiğim bir saygı.
Bizim de öyle aynı şekilde evet. Tabii ki.
Bedüzzaman aynı zamanda da Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerini, özgürlüğünü savunan bir insan.
Evet.
Bakın geliyor İstanbul'a padişah demiyor, padişahım sen çok yaşa.
Hı hı.
O dönemde. Diyor ki Kürtçe eğit. Kürtlerin temel hak ve hürriyetleri.
Evet.
Neyi getiriyor? O dönemdeki yaşanan Kürtlerin. Şimdi bunu savunurken hayatı boyunca vefat etti. Hı-hı. Nereye konuldu cenazesi? İbrahim Halil Urfa mezarı oraya.
Evet.
Ama 12 Eylül mezardan bile korktu. Mezarını kaldırdı. Şu an bilinmeyen bir
Çok
yerde.
Çok doğru. Ne yazık ki. Evet.
Bilinmeyen bir yerde. Şimdi Bediüzzaman'ın ölümünün de fikirlerinden bile korkuttu.
Çok doğru söylüyorsunuz. Fikirlerinden bile aynı doğru. Evet.
İslamiyet'i de çok iyi ortaya koyan evet. bir kişi.
Evet.
Hem de Kürtlerle ilgili yaşam süreci içerisinde mücadelesi var. Neyi gördü? Bakın İttihat Terakki o dönemdeki hükümetleri yok efendim Sovyetler Birliği'nden komünizm geliyor.
Evet.
Komünistler Türkiye'yi işgal edecek diye o dönemde 750 bin Kürt'ü kuzeye gönderildi. Ve bu 750 bin Kürt hastalıktan, soğuktan, açlıktan öldü.
Evet.
Yani bunlar tarih boyunca yaşanan bir acı. İki, biz bu vatanı birlikte kurduk.
Evet.
Biz derken bile bir bütünlüktür. Ben, sen, biz, siz dersek bölmeyi, ayrıştırmayı ifade eden kelimelerdir.
Tabii, tabii, doğru söylüyorsunuz.
Dediğim gibi Çanakkale'de de beraber savaştık, birlikte savaştık. Atatürk bu işe başladığı zaman ulusal kurtuluş mücadelesini verirken bile geldi Kürtlere de. Doğu Güneydoğu'daki insanlara, vatandaşlarına hiç kimseyi ayrım yapmadan
doğru.
bir çatı altında ulusal kurtuluş mücadelesini vermeye başladı.
Doğru.
1920'lerde Sevr Anlaşması imzalandığı zaman Kürtler uluslararası anlaşmalarda Kürtlerin hak ve özgürlükleri yönünde millet, devlet olma yönünde uluslararası anlaşmalarda hüküm aldı. Bu halk ne yaptı? İyi niyetli olarak 1920'lerde Lozan'a geldiği zaman bütün o kazanılmış haklarından evet. iyi niyetli olarak vazgeçildi. Vazgeçildi, Türkler, Kürtler kardeştir dedi. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bu hüküm Lozan'da kabul edildi ve Türkiye'de bu hüküm üzerinde devlet inşa edildi ve beraber hareket edildi. Atatürk o zaman bile Kürtlerin ayrışması 1923'te bir söyleyişinde bir basına Konya'daki Kürtler var, Türkiye'nin her yerinde Kürtler var. Bölünme olmaz ama Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin tanınması yönünde. Daha sonraki süreçte ne oldu? 1935'lere gelince İsmet İnönü'nün bir Doğu raporunda, Şark raporunda
evet.
Kürtler ortaokulda eğitime gitmek isterlerse biz bu hakkı verelim. Bakın iş farklı bir boyuta gitti.
Doğru. Orada
yani bir eğitime yani. Gitmek isterlerse ne demek?
Ne demek tabii ki.
Ortada okul okuyacak, lisede okuyacak, evet. üniversitede okuyacak.
Tahayyülü bile çok saçma ha. yani düşünecek
şimdi,
bir şey değil.
Evet. O dönemdeki
anlayış buydu.
Geldi 1980'de kart kurt denildi.
Evet.
Ve büyük bir
evet.
baskı doğru. binlerce insan şey.
Doğru.
Şimdi olağanüstü halk kuruldu. Bakın 1925'lerden 2002'ye kadar Doğu Güneydoğu bölgesinde Şark İslahat raporuydu. Ondan sonra sıkı yönetimlerde bir sürü alınan tedbirler vardı.
Evet.
O tedbirler üzerinde bir sıkı yönetim gibi, bir olağanüstü hal bölgesi gibi o bölge tamamen tecrit edilmiş, hak ve hürriyetlerinden kabul edilmemiş bir süreç yaşandı. Tam 2002'ye kadar. O olağanüstü hal kalktığı zaman 2002'de.
Evet.
Şimdi 2002'de geldiğimiz süreç içerisinde de sadece son 30 yılı baktığımız zaman ben mecliste milletvekillik yaptığım dönemde bu bölgede kaç kişi ölmüştür? Bakanlıkların bakın Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın bana vermiş olduğu cevaplar kısmen cevaplandırılmış ibaresini koymalarına rağmen 36 bin insan ölmüştür.
Çok
18 bin insan da yaralanmıştır. 54 bin kişi.
Evet.
Bu bize göre 100 bin üzerinde. Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları, milyonlarca insanın göçe zorlanması.
Evet.
Şimdi batıdaki Türk vatandaşım ne yaşamışsa doğudaki Kürt vatandaşım çok daha acılı bir dönem süreç yaşamıştır.
Evet.
Ama bütün acılara rağmen 2002 o 90'lı yılları ben başta da söylediğim gibi yaşadığımız o süreçte insanlar halen bile kimse bölünme, parçalanma istemiyor. Bu net. 16'nı
yani Batı'da nasılsa Doğu'da da aynı şekilde değil mi? Evet.
Ama bakın Suriye, İran, Irak'taki Kürtlere bakalım. Suriye'de Kürtler kuzeyde yaşıyor. Irak'ta Kürtler kuzeyde yaşıyor. İran'da bir bölgede yaşar. O ülkeyle Kürtlerin, mesela diyelim ki Irak'taki Kürtler kuzeyde yaşarken aşağıya Bağdat'a inmiyorlar.
Evet.
Suriye'deki Kürtler Şam'a inmiyorlar. Tahran'a inmiyorlar. Ticaret ilişkileri yok. Evlenme, aile ilişkileri yok. Aklınıza gelecek A'dan Z'ye seyahat turizmle dahil bir yapı yok. Sadece bir yerde, bölgede
evet.
oluşmuşlar. Kendi içinde evlenmişler. Kendi içinde yaşantılarını sürdürmüşlerdi.
Evet.
Türkiye'deki Kürtlere bakalım. 81 ilde Kürtler var.
Doğru.
1000 ilçede var, 3000 beldede var.
Evet.
Herkes bir yerlerde yerleşmiş ve orada kız alıp vermişler, evlenmişler, ticaret hayatları var, eğitim hayatları var. Birlikte yaşamışlar, birlikte hayatı sürdürüyorlar.
Evet.
Şimdi bölünmeyi dediğin zaman nasıl böleceksin? Parçalanmayı
tabii.
dediğin zaman nasıl
kimi nereye koyacak, nereye göndereceksiniz değil mi?
Şimdi bugün 2002'ye geldiğimizde 2012-2013 yılında AK Parti'nin önemli bir adım attı.
Evet.
Çözüm süreci adı altında bir süreç başlatıldı. Bu çözüm sürecinde şehitler gelmiyor.
Evet.
Bölgede insanlar ölmüyor. Orada analar ağlamadığı gibi burada analarımız da ağlamıyor.
Evet.
Şimdi Türkiye'nin ekonomisi inanın bu süre içerisinde 1 trilyon dolar bana göre ekonomisiyle dağlarımızı bombalamamızda kaybettiğimiz bir paradır.
Evet.
Bu parayla biz Türkiye'yi yıkar, yeniden modern inşa ederdik.
Doğru. Bu söylediğiniz tabii ki çok doğru.
Bu bir. Biz ama ne yaptık bu parayı? Dağlara bombaladık, boşa attık.
Doğru.
Şimdi hükümet bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelinen süreçte Kuzey Irak'ta biz yıllarca ne diyorduk? Orada bir Kürt devleti kurulacak. Aman aman öcü
evet.
gibi
evet.
bir bas bas bağırdık basından medyadan.
Evet.
Şimdi Türkiye ne yapıyor? Kuzey Irak'taki Kürtlerle ilişkilerinin daha iyi bir boyuta gitmesi yönünde ilişkilere girdi.
Evet.
Şimdi dünya değişiyor. Ülkeler değişiyor. Düzen değişiyor. Düzen değişiyor derken gelişen çağda artık koşullar değişiyor.
Evet.
Değişince sen de değişmelisin. Değişirken bir şeyi vererek değil, fedakarlık değil, ülkenin kazancını değerlendir. Şimdi ben soruyorum, bugün Irak'ta ne üzerine, petrol üzerine, doğalgaz üzerine ticari ilişkilere girdi. Bizim Türkiye'nin evet. Irak'ta, Kuzey Irak bölgesinde, Kürt bölgesinde 8 milyar dolar rakam, 4 milyar dolar da diğer bölgelerde ticaret hacmimiz var.
Evet.
Şimdi yıllık 12 milyar dolar. Biz 500 milyon dolar için IMF'nin kapısında beklerken
doğru.
bizi kaleye almadı.
Hı
hı. Onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi düşünmedik. Gittik para istiyoruz.
Doğru.
O anı yaşadık.
Doğru.
Şimdi ise o 12 milyar dolar 20-30 milyar dolardır. Türkiye'ye bir ticari hacim var. Ve Türk iş adamları Erbil'de büro açmışlar. Hı hı. İş yapıyorlar.
Evet.
Şimdi doğalgaz geldiği zaman, petrol geldiği zaman biz komisyonumuzu alacağız. Ticaretimizi yapacağız. Mazot 5 liradan 3 lira indiği zaman, doğalgaz 500 liradan 300 lira indiği zaman Tekirdağ'daki vatandaşım, Trabzon'daki vatandaşım, Isparta'daki veya Manisa'daki vatandaşım, İç Anadolu'daki Sivas, Yozgat'taki vatandaşım refah düzeyinde bir değişiklik olacaktır.
Elbette.
Sosyal refah düzeyi yükselecektir. Bizim kazancımız para geldiği zaman, ekonomi arttığı zaman insanın bireysel olarak da ailevi olarak da ekonomik değeri yükselecek ve refah düzeyi artacak. Bu isterseniz mutfağına da yansıyacak. Şimdi böyle bir ortamı yaratırken biz terör diye bölünecek diye. Dünya tanıyor. Dünya ticaret ilişkilerini yapıyor. Yani Türkiye yeni yeni değişerek...
Sen hala Kuzey Irak'tan işte, özellikle bahsediyorsun.
Tabii Kuzey Irak'tan. Evet. Başbakan bizim yeni Türkiye, yeni düzen, yeni imaj derken anlatmak istedi bu. Şimdi bu önümüzdeki süreçte çok daha farklı boyutlara da gitmelidir.
Evet.
Ama şimdi bakın insanlar geldi 2002'de o süreci yaşadık. 2012-2013'te çözüm süreci başlatıldı. Şimdi Kürtler 1900'lü yıllarda çözüm sürecini nasıl iyi niyetli olarak Türk tarafına bıraktıysa bugün de iyi niyetli olarak Türk tarafına bırakmıştır. Bir şey istiyor mu? Bir Kürt diyor mu ya? Bana bunu vereceksin. Bana eyalet, bana federasyon, bana konfederasyon, bana toprak.
Böyle bir şey yok zaten.
Yok.
İnşallah. Çok
bazı
güzel
kişiler
evet.
Kendini kendi bilmez. Şeyleriyle evet. ilgili evet. açıklamaları olabilir siyasetçiler. Evet. Az önce dediğim gibi siyasetçilerin söylemlerine çok dikkat etmelidir. Yani süreci barışa, huzura, kardeşliğe, birlikteliğe. Ya sen İslamsın, ben İslam'ım.
Tabii.
Ben Müslümanım, sen Müslümansın. Tabii. Biz kardeşiz.
Çok doğru.
Bu topraklar içerisinde büyük, yaşamışız.
Evet.
Biz birlikteyiz. Bakın Arjantin'de dünyanın her ülkesinde ekonomik krizler patladığı zaman ne oldu? Yunanistan'da insanlar herkes sokağa döküldü.
Yağmaladılar.
Yağmaladılar marketleri.
Tabii tabii.
Niye? Ağıştılar. 2001 yılında da Türkiye'de de devalüasyon oldu.
Evet.
Birdenbire ekonomik krizler yaşanmaya başladı. Niye Türkiye sokağa dökülmedi?
Evet.
Bizim işte örf adet geleneğimiz gelince, İslamiyet'in verdiği kültür itibariyle,
çok doğru.
bizim kardeşlik hukukumuz gelince, benim komşum açtır,
çok doğru.
ben tokum olmaz. Ben evimde yapılan bir yemeğim bir tabağını da komşuya götürür.
Çok güzel söylediniz, çok doğru.
Biz kardeşimize bakıyoruz,
evet.
anamıza bakıyoruz,
doğru.
babamıza bakıyoruz,
doğru.
komşumuza bakıyoruz,
doğru.
ya sokaktaki insana bakıyoruz. Neyle bakıyoruz? Bizim az önce dediğimiz kültür
nedeniyle. Çok doğru,
nedeniyle.
Çok güzel ifade ettiniz.
Bir aradayız, birlikteyiz.
Evet.
Onun için kimse yağmalamaya girmedi,
evet.
kriz yaşamadı. Ama orada, o ülkelerde kardeşin komşun açsa bakmıyor. Evladıysa
doğru.
da bakmıyor. 19 yaşındayım, büyükse bana ne diyor.
Doğru.
Ama ben bana ne diyemem. Hı-hı. Sen bana ne diyemez.
Diyemeyiz tabii ki.
İşte Türkiye bu, mozaik.
Çok güzel. Evet. Çok
Onun için gelinen süreç önemlidir. Bu süreçte ne yapılması gerekir? Barışa giden yolu, kardeşliğe giden yolu pekiştirmek lazım. Onun için söylemlerimize hepimizin dikkat etmesi lazım.
Doğru.
Çünkü barış sürecini önemlidir ama barışa giden yolu korumak çok daha önemlidir.
Evet.
Ben mesela hükümet olarak partim çözüm sürecine karşı çıkmasına rağmen
evet.
ben çözüm sürecine destek veren ve açıklamalar yapan bir kişi
evet.
olarak
evet.
görüş ve düşüncelerimi ifade ettim. Çözüm sürecine yönelik de eksikleri, şeyleri ortaya koydum. Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'da Barzani ile toplantısına akşam davet edilmiştim.
Evet.
Gittim, görüştüm, konuştum.
Oradaydınız,
düşüncelerimi
evet.
de söyledim.
Doğru,
Sayın Başbakan zaten her şeyi biliyor. Abi, şu var. Acaba şimdi insanlar şunu söylüyor, biz bir şey mi var tabii?
Evet.
Ya,
evet.
Olmaz.
Kafalardaki endişeler, evet.
Şimdi
bir tanesi
bazı var. Şeyler, bazı görüşmeler,
evet.
tamam. Olduğu zaman bunu açıklamak doğru değildir. O zaman çözüm sürecine yönelik bir şeye gitmekte sıkıntı doğar.
Ama siz konuşmanızın başında çok güzel açıkladınız. Bu konunun başına dediniz ki hani. Dört şeyi başbakan söyledi dediniz değil mi?
Evet, evet. evet.
Tek vatan, Hı. tek bayrak, tek millet.
Tek devlet.
Tek devlet. Bunlar çok önemli. Eğer Hı. bunlar korunacaksa, bunlar sık sık vurgulanırsa belki halkın içi de daha çok rahat edecektir. Yani siz bunu ifade ettiniz mesela konuşmanızda.
Doğru. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez. 77 milyon insanıyla ama 77 milyon insanın her bir bireyin insanca, onurluca yaşamasını.
Kesinlikle. Gayet tabii ki.
Evet,
gayet tabii. Bunda hiçbir şüphe
için.
Yok. Ha. Tabii ki. Herkesin bu. Birinci sınıf vatandaşı olarak yaşayacağı,
Kesinlikle,
haklarına
bu.
Sahip
yani.
Olacağı. Bunda en ufak bir şüphe yok. Sadece burada biraz mazur görülmesi gereken endişe bölünme korkusu.
Yani bu işte
evet.
Sürece zarar vermek isteyenler, evet, süreci tıkanmak isteyenler
körükleniyor herhalde.
İşte bunu ortaya atıyor.
Evet, evet.
Ya ben bir şey bilmiyorum. Ya ortada zaten bir şey yok ki.
Evet.
Var olan zaten yapılmak istenilen zaten ortada konuşuyor. Evet. Ha hükümet 1,5 yıllık çözüm süreci içerisinde gündeme getirmiştir. Ben size soruyorum, ne verildi bu 1,5 yılda? 1,5 yılda hükümet, AK Parti ne adım attı? Hukuki yönden bana bir tek örnek göstersinler ya. Yok ortada bir şey.
Yani korkacakları bir şey yok, yok diyorsunuz
bir
şey. Yani.
Evet, ama 1,5 yıldır nedir? Ben barışa gitmek istiyorum, bu çözüm sürecini götürmek istiyorum, bu kardeşliği bir pekiştirmek istiyorum dediği halde Kürtler sahiplenmiştir.
Efendim herhalde şunlar da belki iyi açıklanmadığından, belki tam bilinmediğinden ya da haklı endişeler de olabilir. Endişelere sebep oldu. İşte Büyükşehir Yasası, ondan sonra duyumlar, sürekli bir takım duyumlar geliyor. Gidip gördünüz mü derseniz ben görmedim. Ama gören birçok insan şunları anlatıyor. İşte yerel güçlerin, oradaki kolluk kuvvetlerinin gücünün zayıfladığı, işte Lice olaylarında gördüğümüz örnekler. Bu tip şeyler de insanlarda belki korkuya, endişeye sebep olabiliyor. Yani acaba devlet orada zayıflıyor mu? Devlet orada yok mu tarzında endişelere sebep oluyor.
Devlet her yerde vardır.
Evet.
Şimdi sen git Diyarbakır'da bir suç işle bakayım da. Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir suç işle bakayım da devlet senin yakana yapışıyor mu, yapışmıyor mu?
Evet.
Seni bir hukukçu olarak bunu da diyorsunuz.
Evet.
Senden bunun hesabını soruyor mu, sormuyor mu? İster kişiye zarar ver, ister devlete zarar ver, ister kendine zarar ver, ailene zarar ver. Ne yaparsan yap, bunun hesabını devlet senden sorar. Evet. Şimdi bakın, Avrupa Birliği'ne giriyoruz.
Evet.
Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için mücadele ediyor.
Doğru.
50 yıldır.
Doğru.
Avrupa Birliği bizim önümüze kriterler koymuştur. Bu kriterler, birçok kriterler vardır. Bu kriterlerden biri de yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Yerel yönetimler elbette güçlendirilmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilirken o yerel yönetim orada eyalet sistemidir değerlendirmek yanlıştır.
Evet, belki tam bilinmediğinden ya da
şimdi
işte belki
Ankara'nın
haklı kuşkularla
yetkisi bütün,
böyle algılanıyor.
Bakın Ankara'nın bütün yetkiler Ankara'da toplanmış.
Evet.
Aklınıza gelecek bütün yetkiler Ankara'da. Şimdi Ankara'nın yükü ağırlaştı. Ya belediye kendi içinde bir sokakta bir asfalt dökecekse veya
neden
orayı yapacaksa niye bu Ankara'ya gelsin?
Hayır, bunda son derece haklısınız Mesut Bey. Ama burada herhalde bölünme tehlikesi olan bir yer olduğu için insanlar endişeleniyor.
Şimdi yerel yönetimlerin güçlendirmesi demek artık o aynı şekilde İstanbul'a güç verilecek. Aynı şekilde Trabzon'a
ama
güç
İstanbul'da
verilecek.
Ama İstanbul'da bölünme tehlikesi yok diyoruz. Hani orada var diye işte endişeleniyorum.
Öyle işte, sen orası Kürttür diye endişe
asla
ediyorum dediğin zaman.
Yani asla onu öyle telaffuz
etmiyorum.
Şimdi
bakın Diyarbakır'da, Diyarbakır 2 milyona yakın insandır.
Evet.
Sadece Diyarbakır'da bu 2 milyon Kürt müdür?
Hayır.
Türk de var, Laz da var,
Arap
Çerkez de var, Göçmen de var, Türkmen de var, Kürt de var, Zaza da var, Arap az da var.
Var evet.
Tamam. Her mezhepten veya etnik kökenden insan var.
Evet.
2 milyon. Peki o 2 milyon içindeki insanların birbiriyle kaynaşmasında veya her gün o Türk'le Kürt veya işte Laz'la Kürt kavga mı ediyor ya? Olay mı var orada? Yok. Adam geliyor, kendi haklarını orada da istiyor. Biz gittiğimizde o insanlar gelip bizlerle de beraber oturup sohbet ediyoruz. Sen Türksün veya sen şusun veya busun, kimse demiyor.
Evet.
Çünkü kafasında bunu söylerken, konuşmak bile doğru değil ama size daha rahat etmek açısından söylüyorum. İnsanların kafasında bu ayrışım yok.
Çok güzel bu. Evet, olmaması.
Onun
evet
için seni sormuyor. Ya evet. Ahmet gel, Mehmet gel, Ayşe gel.
Şimdi Mesut Bey, tabii biz bunları dile getirirken asla süreci baltalamak
bunu
ya da işte
siz getiriyorsunuz değil.
Biliyorum,
toplumdaki
biliyorum ben de ama olsun,
endişeleri
sonuçta,
gündeme getiriyorsunuz.
Getiriyorum. Bunları eğer biz sizin ağzınızdan cevaplandırırsak kafalardaki endişeler giderilmiş olur. Tabii. Tedirginlikler giderilmiş olur. O zaman daha sağlıklı ilerler belki bir takım şeyler. O amaçla yani bir fayda, bir katkı olması amacıyla sonuçta bu da bir realite ya.
Doğru.
Değil mi? Yani var endişeler. Bu endişelerin giderilmesi için de sizin gibi bilen kişilerin, konunun uzmanı olan kişilerin bunu anlatarak halka aydınlatması gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani bunu da bir kere daha buradan tabii ifade etmiş olalım. Peki bir şey, başka bir şey soracağım. Olayın maddi boyutunu da anlattınız. Çözüm süreciyle birlikte gelecek olan refahın halka yansımalarını. Bunlar çok güzel yapılacak adımlar olarak. Ama bir de şu var ki, bölücü örgütün çıktığı andan itibaren baktığımızda yapısında Marksist-Leninist bir yapı görüyoruz, değil mi?
Tabii.
Şimdi siz öyle bir şey düşünün ki, yani bir örgüt gençleri zaten kazanıyor, onları dağa çıkartıyor. Gençleri kazanırken bir felsefeyle kazanıyor, öyle değil mi? İdeolojiyle kazanıyor. Bir ideoloji doğrultusunda durup dururken onları herhalde kimseyi dağa çıkartmak, genç yaşında bir insan gidip eğlenmek varken, ne bileyim hayatını kendince yaşaması gibi alternatifler varken onu bırakıp dağa çıkmayı tercih ediyorsa, bunu bir ideolojiye inandığı için yapıyor. Ve örgütün kamplarında da bunlar hep yıllarca gördük, değil mi? O aynı ideoloji doğrultusunda eğitildiler. Şimdi çözüm sürecinin bir ayağının da o zaman yine bilimsel, ideolojik, anti propaganda olması gerekmez mi?
Şimdi 1970'lerde PKK kurulurken Marksist-Leninist temelde kuruldu.
Evet.
Doğru. Şimdi o dönemde Sovyetler burada PKK'yı savunma açısından da sözlerim yanlış değerlendirilmez. Ben PKK'ya da karşı bir tavrım var.
Tabii ki.
Şimdi Marksist-Leninist temelde kuruldu. Ve o günkü 1970'li yıllardaki Sovyetler Birliği'nin yapısını ve o günkü bölgedeki yaşayan insanlar bilir. Şimdi gelinen süreçte 2014'e geldiğimizde PKK'nın Marksist-Leninist temelde kurulduğuna hiç kimse bakmıyor. Hiç kimse de bunu konuşmuyor.
Ama dağlarda bu eğitim veriliyor. Gençler de bu şekilde kalıyor.
Şimdi dağlarda Marksist-Leninist temelde de eğitim verilip verilmediğini onu da bilmiyorum.
Bir ara hep basına yansıdı bunlar, biliyorsunuz.
Basına yansıyanlar ayrı. Bizim halkla da görüşmelerimiz, dağa gidenler, gelenler, cezaevinde örgüte katılanlar, dönüş yapanlarla konuşmalarımızdaki, yapmış olduğumuz sohbetteki elde ettiğim kanaati anlatmacı. Şimdi doğru, Marksist-Leninist temelde kurmuş ama şimdi insanlar, oradaki insanlar sorunun çözümüne yöneliktir. Bugün örgüte katılım son dönemde artmış mıdır? Evet, çok arttı.
Evet.
Çok arttı. Bu PKK'nın 5000 kişi midir? Çok da fazladır. Bunun dağa çıkma, örgüte katılmanın kıssasları var mıdır? Çok kıssasları kullanılıyor, burada konuluyor. Bunlara girmek istemiyorum.
Evet. O zaman son kez bunu toparlayacak olursak, sizin ağzınızdan ben seyircilerimize şu mesajı yani tekrar verebiliriz. Türkiye'nin bölünmesi, federasyon ya da eyalet sistemine gidilmesi, konfederasyon, federasyon dediğiniz gibi bunların telaffuzu ya da bunu düşünülmesi gereksiz olur.
Tabii. Ve
dolayısıyla böyle bir
hiç
şey
kimse,
inşallah.
Kürtlerin hiç kimse böyle bir şey düşündüğü yoktur.
Evet.
Kürtler Türkiye ile birlikte yaşamak, bir bütünleşmek ve çağdaş bir şekilde ama onurlu bir yaşam şekliyle yaşamını sürdürmek istiyor.
Evet. Yani biz büyük Türkiye olalım diyoruz zaten. Küçülmeyelim diyoruz.
Yani,
zaten burada da hemfikiriz o zaman herkes.
Büyük Türkiye olmak zorundasın.
Evet.
Büyük Türkiye önümüzdeki yıllar, önümüzdeki süreç bakın Türkiye'nindir.
Evet.
Orta Doğu'da mezhep kavgası vardır. Türkiye'ye mezhep kavgasını sokmaya çalışıyorlar.
Evet.
Geçmiş yıllarda sağ soldu.
Doğru.
Sonra Alevi-Sünni mezhep kavgasını yapmak istediler. Sonra Türk-Kürt yapmak istediler. Şimdi mezhep çatışmasının periyodik şeylerini yapmak istiyorlar.
Evet.
Türkiye'de iç huzurun olmamasını, güçlü olmaması için birçok çalışmalar vardır. Ama biz Türkiye güçlü olduğumuz zaman Orta Doğu'da da ağabey olmalıyız.
Çok
büyük
doğru.
Bir
Çok
rol
doğru
almalıyız.
Söylediğiniz. Çok doğru.
Bizim Avrupa'ya açıldığımız zaman Avrupa'da bizden, Türkiye'nin güçlü olduğu zaman Avrupa'da bizden nem almalıdır, bizden ilham almalıdır, bizimle ilişkilerinin çok farklı bir boyuta gitmesi gerek. Biz Türkiye büyük güçlü devlet olmamız için adım atmalıyız.
Çok güzel.
77 milyonu da benim yurttaşım, vatandaşım eşittir.
Doğru.
Herkes kendi kimliğine, onuruna, kişiliğine saygı gösterilerek temel hak ve hürriyetler çerçevesinde değerlendirerek
mutlu, huzurlu bir yaşam, ekonomik değerinin de artması
çok da önemlidir. Çünkü vatandaşın açlık, sefaleti, yoksulluğu, insanların farklı bir boyutta da isyanları olur. Onları da engellemek lazım. Eğitim açısından da önemlidir. Sağlık da önemlidir. Ama ben güçlü devlet olursa,
evet,
Orta Doğu'da da, Avrupa'da da, dünyada da söz hakkı olmalıyım.
Evet.
Onun için herkesin gözü bizde. Onun için biz bu mezhep kavgasına da girmemeliyiz.
Evet.
Mezhep kavgasını yapmak istiyorlar, işte Hatay'da yaşıyoruz, görüyoruz.
Tabii, evet.
Bunların da dışa. IŞİD de işte Şii diye Müslüman diye. Değil, biz de Müslümanlıkta gelip arkasına silah dayayıp Allahu Ekber veya Bismillah deyip de ateş edip bir Müslümanı öldürmez.
Asla. Tabii. Bir insanı öldüren şeytandan Allah'a sınırım. Ayet var biliyorsunuz. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir.
Kesinlikle. Onun için bizim Türkiye'nin kimse bölünmek gibi düşünce veya federasyon, konfederasyon gibi bir şey değil. Önemli olan çözüm süreci. Ya herkes çözüm sürecini istiyor.
Evet.
Barış içerisinde bitmesini istiyor. Kardeşçe bitmesini istiyor. Ama çözüm sürecine giderken de engellemek açısından bir şeyler ortaya koymak veya onu engellemek için az önce söylenen sözler, ya işte Türkler aldatıldı mı? Bunu demek, inan çözüm sürecini engellemeye yönelik söylenen bir söylemdir. Türkler niye aldatılsın ya?
Evet.
Yani kimse aldatılan bir şey yok.
Evet.
Ama biz bu ülkeye sahip olmak zorundayız. Bu ülkeyi korumak zorundayız. Bu ülkeyi güçlü bir devlet haline getirmeliyiz.
Çok doğru. Maşallah. Evet. Evet. Ama ben tabii ki katılmamak mümkün değil.
Birlik, beraberlik içerisinde.
Birlik, beraberlik.
Kardeşçe.
Çok doğru. Yaşam.
Ama dışlayma değil, ötekileştirme asla değil. Hı-hı. Ama hepimiz beraber bir arada yaşayacağız.
Tabii.
Ben seni dışlarsam olmaz.
Tabii ki.
Sen böyle dediğin zaman Kürtler bak bir şey söylemiyorlar. Hı hı. Ama yaşanan süreci kısaca değerlendirdiğinde bütün acılara rağmen kimse konuşmuyor. Niye konuşmuyor? İyi niyetli olarak bu süreç bitsin diyor.
Çok güzel, evet. Burada hemen şunu da ifade edelim. Tabii ki biz hani Kürt kardeşlerimizin o 80'li 90'lı yıllarda yaşamış oldukları acıları tamamen paylaşıyoruz. Ve keşke hani telafisi mümkün olsa da onları geri getirebilsek, bütün o yaşananları sıfırlayabilsek.
Yani şeytan analarımız da aynı acıyı yaşamışlardır.
Tabii.
Hepsinin acısı birdir. Hı hı. Bu acıyı biz de yaşadık. Terörden bizim aile de insanlardan da kardeşlerimden de ölenler olmuştur.
Tabii.
Ben de bir aile, yani o acıyı yaşayan ailelerden biri olarak, bir ağabey olarak, bir kardeş olarak bunları içime koyup, ama acıyı elbette yaşayan insan acıyı bastırmamalıdır. Biz devlet olarak, hükümet olarak ona acısını bastırmak veya komşu olarak bastırılmamalı. Acısını yaşamalı, acısını ifade etmeli ama çözüme yönelik, kardeşliğe doğru birlikteliğimiz için, bütünleşmemiz için Türkiye'yi parçalamak isteyenler elbette olacak.
Doğru.
Ama bütünlüğümüz için
iyi birlik olması gerekiyor.
O çözüm noktasına bakmak.
Tabii tabii.
Önemlidir.
Evet. Evet, çok önemliydi bu söyledikleriniz. Güneydoğu'da çok önemli bir konu şu an bu çözüm süreci konusu. Artık konuyu o zaman değiştirip başka konuya geçiyorum. Şu soruyu da sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş, Atatürkçü, laik yapısı gerçekten Türkiye için aynı zamanda bir güvence. Bu yönü hatta daha da belki örnek alınması gerekiyor. Fakat toplumda maalesef şöyle bir yanlış algı var Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ki bence partinin de bunda, partilerin de hatası yok mudur, vardır diye düşünüyorum. Asla hiçbir topluluk için genelleme yapmamak gerektiğini söyleyerek buna devam ediyorum. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi mensupları dinden uzak insanlarmış. Hani dinsizmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Bu kasıtlı belki yapıldı. Bu algının da maalesef şey yapılması gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor bir an önce. Katılıyor musunuz bu söylediğime?
Şimdi bakın, dediğiniz doğru. Laik demokratik cumhuriyeti savunuyoruz. Sosyal bir hukuk devletini savunuyoruz. Laiklik üzerinde çok hassas olduğumuz bir konudur. Ve laiklik Türkiye'nin çağdaşlaşmasında önemli bir kavramdır. Şimdi iki örnek vermek istiyorum bu konuda. Bakın, Atatürk Türkiye'de 1920'lerde cumhuriyeti kurarken iki önemli bir adım attı. Birincisi neydi? Kılık kıyafet devrimi yaptı.
Evet.
Şimdi Türkiye, Suriye, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Lübnan, Libya, bu ülkelere de bakın, Ürdün, Suudi Arabistan'da. Bunlar herkes 1900'lü yıllarda emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi yaptılar. Bağımsızlıklarını elde ettiler.
Evet.
O yıllarda. Türkiye'de mücadele etti, bağımsızlığını elde etti. Bağımsızlığını elde ederken kılık kıyafet neydi? Bu ülkelerde dahil bütün hepimizde kadınlar başı örtülü, çarşaf, erkeklerin saç sakal uzun, elbise yöntem şekliyle. Bu ülkelerde de aynı.
Doğru.
Kılık kıyafet devrimi yaptı. çağdaşlaşmaya götürdü. İşte bayanlarımızın saçlarının açılması, modern giyinmesi ve erkeklerin sakallarının kesilmesi, bıyıklarının düzgün bir şekilde kılık kıyafetle, kravat takılarak modern bir görüntü sağladı.
Evet.
Türkiye'de bunu yaparken dedi ki sadece kılık kıyafet de bunlar olsun değil. Bunlar dış görünüş. Kafa evet. da önemli.
Tabii ki asıl değil mi? Yani evet.
Kafa da önemli.
Doğru.
Düşüncesi de önemli.
Tabii tabii.
Ne yaptı? Eğitimde harf devrimini gerçekleştirdi. İşte eğitim, oku dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. İlmi beşikten mezara kadar oku.
Evet.
Ve oku dedi. O da dedi oku. Ve harf devrimiyle gerçekleşti. Ne oldu? Biz geldik 2014'lü yıllarda bir çağdaşlaşma şekliyle dünyayı görmeye, dünyayı okumaya. Bu ülkelere bakın. Bu ülkelerde halen İslamiyet bizim gibi, biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, evet. İslamiyet etkin. Ama Türkiye'deki İslam %99'u teröre veya başka bir mecraya bulaşmıyoruz. Ama tabii bu ki. Ülkelerde çok daha fazla
doğru.
sayı artıyor ve kılık kıyafet aynı. Sakal,
zihin yapısı da.
Düşünce aynı, kafa tabii. aynı. Televizyon yasak.
Evet, tabii düşünün yani orada.
Şimdi burada bunu getirilirken işte Atatürk'le ilgili çok saçma sapan
evet,
şeyler ortaya
evet,
konuldu.
Evet, çok doğru.
İşte de dide koruldu.
Kesinlikle.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarken Cuma günü Cuma namazından sonra gidip başladılar.
Çok güzel, evet.
Şimdi biz gelinen süreçte arkadaşlarımızın veya söylenenlerimiz sanki dine karşıymışız gibi toplumda yanlış bir algılama.
Evet, yani. Yanlış bir algı. Kesinlikle yanlış
yanlıştır.
Bir algı. Tabii ki.
Yanlıştır. Biz de hepimiz Müslümanız.
Elbette ki.
Hepimiz de İslamiyet'in kurallarını aynı şekilde vecibelerini biz hepimiz yerine getiriyoruz. Şimdi ben bir örnek vereyim. Bu da bir işin mizahı olsun.
Tabii.
AK Parti 3 milletvekiliyle Mescid-i Aksa'ya gittik.
Evet.
Kubbe-i Sahra'ya. Hı hı. İsrail polisinin koruması tam camiye girerken kapıda Filistin polisi var.
Hı hı.
Ben de milletvekiliyim. Filistin polisi sana bir soru soruyor. O soruyu verdiğin cevaba göre seni içeri alıyor.
Hı.
Cevabı almadığı zaman seni dışarıdan caminin arka tarafından ziyaretçilerin olduğu bir bölgeden cami alıyor. Mescid-i Aksa, Kubbe-i Sahra. Orada da gidip dua edip namaz kılmamız lazım. Ben içeri girdim.
Soruyu cevapladınız.
Soruyu cevapladım. İçeri baktım arkadaşlarım gelmediler. Onları o tarafa sürüklüyorlar. Niye dedim, niye gelmiyorsunuz? Nasıl içeri girer biz girmeyiz dediler. Dedim ki siz ne cevap verdiniz? Çünkü Filistin polisi sana şunu soruyor. Evet. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Ben elhamdülillah Müslümanım dediğim için girdim. Onlar evet,
evet
dediği için
evet,
girememişler.
Evet,
sonra güzel. Geri getirdim. Sorun dedim.
Girdiler mi sayenizde?
Girdiler.
Ama güzel bir anıymış bu evet. gerçekten. Evet, evet. İşte çok da çarpıcı bir örnek oldu sorunuzda
evet.
da yani değil
evet.
mi? Evet, çok
biraz
doğru. Bize... Zaten genellemelere her zaman için karşıyız. Yani olacak şey
tabii.
yani yanlış bunu yanlış ifade ederek başladık. Evet. Bu algının yıkılmasını temenni ediyoruz.
Kesinlikle.
İnşallah yani İnşallah. Bunu gerçek olmadığında zaten bir şekilde bir şekilde daha şey yapmış olduk, ifade etmiş olduk sizin bu örneklerinizle de.
Evet.
Hatta. Peki efendim son günlerde toplumda çok kamplaşmaların çok kolay olduğunu görüyoruz. İnsanlarda evet. çok yaygın bir nefret dili. Anında kamplaşıp anında düşmanlığa dönüşen böyle bir üslup, ayrışma. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. Siz Twitter'ı çok kullanan bir insansınız. Orada da mutlaka siz de görüyorsunuz. Birçok alanda görüyoruz. Buna karşı yani tabii ki toplumda siz çünkü ifade ettiniz birlik, beraberlik, uzlaşma dediniz. Ne yapmak gerekir? Ne söylersiniz?
Şimdi gelinen süreçte siyasetçiler bu çözüm süreci içerisinde siyasi söylemler insanlarda ister istemez bir kamplaşma, kutuplaşma yarattı.
Evet.
Ne yazık ki bu siyasetçilerin ortaya koyduğu söylemler bir kamplaşma, kutuplaşmayı yarattığı gibi kırılgan bir döneme geldi.
Evet.
Şimdi 4K diyorum. Kamplaşma, kutuplaşma, kırılgan. Kırılgandan sonra kavgaya gider. kavgaya gider. Evet. Şimdi burada bütün siyasi partiler, yani CHP, MHP, AK Parti veya meclis dışında BDP, HDP veya meclis dışındaki siyasi partiler, herkes dahil siyasi söylemlerine, kendi tabanlarına mesaj verirken veya bir yapıya giderken kamplaşmayı yaratacak, kutuplaşmayı yaratacak söylemlerden kaçınmak gerekir.
Evet.
Şimdi ben hak ve hürriyetlerim yönünde bir talebim olabilir. Olabilir. Bu hak ve hürriyet yönündeki talebimi, eylemimi ifade edebilmeliyim. İfade ederken bunu yürüyüşle de yapabilirim. Veya bir yerde gösteri de yapabilirim. Yasalar çerçevesinde. Ama efendim benim karşı görüşümdür vay deyip de polisi veya medyayı veya farklı şeyleri saldırıya götürmek yanlıştır. O insan ya ne istiyorsunuz? Talebin ne? Hı hı. Şimdi
pardon demokratik teamüller içerisinde söylüyorsunuz.
Tabii ki. Evet. Demokratik yasalar çerçevesinde demokratik
izin verdiği ölçüde diyorsunuz tabii ki.
Herkesin temel hak hürriyetleri yönünde taleplerini dile getirebilmelidir.
Evet, evet.
Bunu dile getirirken de şekiller de olabilir.
Evet, evet.
Ama onu sert bir şekilde bastırmak yanlıştır.
Evet.
İki, bu Kürt sorunu çözüme yönelik yöndeki söylemler, karşı çıkmalar toplumda kamplaşmayı yarattı. Üç, mezhepsel yöndeki söylemler veya Suriye'deki yaşanan olaylardan dolayı işte eminim Sayın Başbakan'ı aldattılar, yanıltıcı bilgi verdiler. 6 ay içinde Esad gider şeklinde. Orada görmediği farklı bir tabloyu, mecrayı uzun yıllar. Hatta başka bir dış güçlerin raporlarına göre oradaki bir kavganın daha çok uzun yıllar sürmesi yönündeki görüşlerini görmeden yanıltıcı bilgi verdiklerini düşünerek birdenbire Suriye'ye yönelik konuşması ve o bölgedeki bir tablonun ve evet, Türkiye'deki mezhepsel yöndeki söylemler bir kamplaşmayı orada yaratmaya başladı. Din üzerine, laiklik üzerindeki söylemler ilk etaptaki, bunlar da bir kamplaşmayı yarattı. Sosyal refah düzeyi yönünde açlık, sefalet, yoksulluk veya işsizlik veya siyasi kadrolaşma veya siyasi desteklenme yönündeki bir söylemler kamplaşma yarattı. Bir de buna son dönemde paralel yapı adı altındaki bir söylemlerle kamplaşma, kutuplaşma yarattı. Burada paralel yapıyı savunma açısından değil, toplumdaki yansımasını anlatıyorum.
Evet.
İnsanlarda şimdi herkeste bir öfke. Sayın Başbakanımızın sert üslubu toplumda kamplaşma yarattı. Söylemleri yarattı. Ben mesela bazen olaylar olduğu zaman sokağa gittiğimde yaşlı bir kadınla konuştum. Ya işte Tayyip gitsin de gitsin. Ya niye gitsin? Demokratik yönde çözüm sandıktır.
Evet.
Sandığa gideriz.
Tabii her zaman çözüm
sandığımızı,
orada olmalı.
Oyumuzu kullanırız. Sandıkta onu yenersin, düşürtürsün.
Tabii.
Sandıktan sonra da demokrasi önemlidir. Sadece sandıkla demokrasi kapanmıyor.
Tabii.
Çünkü seçilen kişi azınlıkların dahi haklarını korumak zorunda. Şimdi burada gelinen süreç önemli artık. Bakın, evet, kamplaşma, kutuplaşma, kırılgan döneme geldik. Bu kavgaya dönüşmeden bütün liderlerin süreci düzeltmesi gerekiyor.
Yani ben, şunu söylüyorsunuz değil mi? Tepede dil düzelirse, üslup düzelirse, tavır düzelirse bu yansımaları halka zaten doğal olarak olacaktır herhalde.
Ben bunu Facebook'ta da, Twitter'da da Nisan'ın ilk günlerinde Sayın Başbakan'a mektup diye çok uzun bir yazı yazdım.
Evet.
Nelere dikkat edilmesi, nelerin yapılması gerektiği yönünde düşüncelerimi kendisine bu yolla arz ettim. Birçok basından, gazeteci, yazar, köşe yazarlarından mailler de aldım. Olay farklı bir boyuta götürmüşüm. İşte senin işte başbakan baş danışmanı yapsın gibi yazılar, cevaplar geldi. İşte evet. Bir CHP'nin böyle olayın farkında değiller. Hı
hı, anlıyorum tabii.
Yazıda çok daha farklı şeyleri ortaya koyayım. Bu az önce söylediğimiz işte kamplaşma, kutuplaşmayı. Tabii. İçeriği o, özü o.
Evet.
Kırılganlığa gelmişiz, kavgaya dönüşüyor. Tabii. Aman.
Bir uyarı mahiyetinde değil mi?
Aman evet, diyor. Tabii.
Evet, tabii.
Biz kavga etmeyelim.
Tabii, çok güzel.
Ama bir arada kucaklaşalım diyor. O çok kavgayı güzel. Kucaklaşman olarak
çok güzel.
Değiştirelim
tabii.
Diyor.
Tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımızın sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlamadık ama çok faydalı, çok güzel mesajlar verdiniz.
Sağ olun.
Son olarak söylemek istediğiniz birkaç şey varsa onları da alalım. Sonra programı kapatacağım.
Ben çok teşekkür ederim. Size ve beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bazı düşünce ve görüşlerimi de ifade etmek onuruna kavuştum.
Sağ olun.
Burada önemli olan biz 77 milyon insan, hepimiz biriz. İnanın Türkiye dış ülkelerden herhangi birisi savaş açarsa Kürtler başta da koşar bu ülkeyi korumak için, vatan için canını feda ederler. Ve kimse bölünmek gibi bir düşüncesi yoktur. Hı. Ama herkes kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşamak istiyorlar. Öyle algılasınlar, öyle değerlendirsinler. Kürtlerin gizli ajandaları yoktur.
Evet.
Net söylüyorum. Gizli
evet.
Ajandaları yoktur. Açık net ajandaları şudur. Kardeşlik, sevgi, saygı birlikte yaşamaktır. Ama ben de onurlu kendi kimliğimi ifade edebileyim. Bir arada birlikte yaşayalımdır.
Bu da en doğal haklarıdır zaten. Bu da en doğal haklarıdır tabii.
Ben teşekkür ederim. Peki. Başarılar diliyorum.
Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Burada beraberken Ramazan'ın ilk günü olduğu için halkımızın Ramazan'ını da
unuttuk,
değil mi?
Doğru.
Değil, unuttuk
vallahi
onu da.
Başta evet, aklımdaydı. Evet. Halkımızın Ramazan hayırlara vesile olsun.
İnşallah hayırlara vesile olsun.
Hepimize bu Ramazan bir kardeşliğimizin kırılganlıktan ziyade kardeşliğe, kucaklaşmaya dönderse.
İnşallah
dönüştürür de.
İnşallah bütün İslam alemine
tabii,
barış getirir, huzur
tabii,
getirir.
İslam alemi en
İnşallah
önemli
bir an önce şu sorunlar diner değil mi efendim?
Tabii, evet, tabii,
inşallah.
Tabii. Ramazan da çok önemli.
Evet.
Bir ayımız. Hı-hı. Ondan sonra da Ramazan bayramı gelecek.
Tabii. İnşallah.
İnşallah.
Peki efendim, bir hayata dair programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere iyi günler diliyorum.